Ayrım 3, sayfa 416. Son belgeler imzalandıktan, son telgraflar çekildikten sonra geriye Britanya'nın Hint İmparatorluğunu imparatorluk yapan takımları, mühürleri, damgaları ve diğer her şeyi toplayıp kaldırmaktan başka yapacak bir iş kalmıyordu. Çalışma odasında tek başına olan Lord Mountbatten düşünceliydi. Hala dünyanın en kudretli adamlarından biriyim diye geçirdi aklından. Şu çalışma odasından insanlığın beşte birinin ölüm kalımına hükmeden bir mekanizmanın son dakikalarını denetliyorum. Bunu düşünürken birden H.G. Wells'in Mucizeler Yaratabilecek İnsan adlı hikayesini anımsadı. Bu bütün bir gün her dileğini yapmak olanağını elde eden bir İngiliz'in öyküsüydü. Hint kral naiplerine mucizeler yaratmak iktidarını veren, olağanüstü bir görevin son demlerini yaşamaktayım ben de diye geçirdi içinden. Bir mucize yaratmalıyım ama hangisini? Birden bir fikir geldi aklına. Aman tanrım diye yüksek sesle bağırdı. Buldum. Palanpur Begüm'ünü altes yapacağım. Bu buluşun verdiği heyecanla derhal yardımcılarını çağırdı. Mountbatten'la Palanpur Nevvabı 1921'de Galler Prensi'nin Hindistan gezisi sırasında dost olmuşlardı. 1945'te arkadaşının bir ziyareti sırasında Mountbatten yerel İngiliz yüksek memurunun görüşme istemini kabul etmişti. Bir memur ona Nevvab'ın eşinin kuşkusuz Avustralyalı olduğunu ama İslamiyet'i kabul ettiğini sandığını açıkladı. Genç Begüm sari giymeyi alışkanlık haline getirmişti. Ayrıca diğer yerel adetlerle birlikte hayranlık uyandıracak kusursuz sosyal bir hizmet gerçekleştiriyordu. Oysa Nevvab çok umutsuzdu. Kral naibi eşine altes ünvanı vermeyi inatla reddediyordu. Hem de Hintli olmadığını bahane ederek. Mountbatten yeni Delhi'ye döndüğü zaman kral naibi Lord Wavell nezdinde bizzat bir girişimde bulunmuştu. Ama boşuna. Londra birçok mihraciyi yabancı kadınlarla evlenmeye itecek böyle bir ayrıcalığa karşıydı. Yardımcıları çalışma odasına toplanınca Mountbatten niyetini onlara açıkladı. ''Ama bunu yapamazsınız.'' diye karşı çıktı biri. ''Kim demiş yapamayacağım?'' diye gülerek sordu Mountbatten. ''Ben Hindistan kral naibi miyim değil miyim?'' Hemen bir rulo parşömen getirtti. Ve Tanrı'nın izniyle Palanpur Nevvabı'nın Avustralya eşini altes mertebesine yükselten bir iki tumturaklı cümleyi yazdırttı. O 14 Ağustos 1947 akşamı saat 11:58 gece Louis Mountbatten belgenin altına imzasını atıyordu. Bundan birkaç dakika sonra da özel kral naibi simgesi Hint yıldızı armasıyla bezenmiş Britanya bayrağı son defa olarak kral naiplerinin Yeni Delhi'deki saraylarının bayrak direğinden aşağı indiriliyordu. Dipnot, bu bayrak bugün Birmanya kontu Mountbatten'ın Ramsey'deki ünlü Roma kilisesinde bulunmaktadır. Çok eski zamanların karanlıklarından beri insanoğlunun efsanelerini, daha taşlara kazımasından da önce mühre boncuklarının sızlanışları Hint kıyılarında güneşin doğuşunu selamlamıştı. Parlamentonun toplantı salonunda ayakta duran ve bir parça kığa diye sarılmış bir Hintli, bugün yüz milyonlarca insana yeni bir günün doğuşunu haber vermeye hazırlanıyordu. Kolunun içinde pembe ve lal renklerle bezenmiş sedeften uzun bir deniz kabuğu taşıyordu. Bu adam özgürlük istemek için sokağa inen Hintli kitlelerin habercisiydi. Onun aşağısında kürsüde Jawaharlal Nehru duruyordu. Pamuklu kumaştan yeleğinin iliğinde her günkü gibi yalnız İngiliz cezaevlerinde tutuklu bulunduğu 9 yıl dışında iliştirdiği ve artık kişiliğinin simgesi haline gelen bir gül duruyordu. Hindistan kral naiplerinin portreleri yarım daire biçimindeki salonun duvarlarından indirilmiş, yerlerinde safran sarısı, beyaz ve yeşil renkli bayraklar asılmıştı. Tıklım tıklım kemerlerin altında ise sarili, kadi peçeli, nakışlı, smokinli, gece kıyafetli giysileri içinde bu akşam doğacak olan bir ulusun ileri gelen kişileri oturuyordu. Temsil ettikleri halklar yeryüzünde bir eşi daha bulunmayan, çeşitli ırk, din, dil ve kültürlerin bir araya gelişinden oluşmuştu. En yüce ruhsal fetihlerin, en korkunç maddi sefaletle karıştığı bir ülkenin temsilcileriydiler. En büyük zenginlikleri, en büyük zıtlıkları olan insanları topraklarından daha bereketli bir ülkenin. Tanrı'ya delicesine tutkun ve bir eşi daha görülmeyen, acımasız ve geniş doğal lanetlerin altında ezilen bir ülkenin. Zengin bir geçmişi, belirsiz bir bugünü olan ve dünyada bir başka ulusun henüz karşılaşmadığı sorunlarla yüz yüze bir geleceğin sahibi bir ülkenin. Ancak bütün bu engellere, bütün bu felaketlere rağmen onların Hindistan'ı, insanların yaşamak yeteneklerinin en canlı, en süreli simgelerinden biriydi. Yarım daire biçimindeki salonda toplanan erkekler ve kadınlar 330 milyon nüfusu bir ulusun delegeleriydiler. 3000 kast ve alt kasta bölünen 275 milyon Hindu'dan başka, bunların arasında 70 milyon dokunulmazla bazı ilkel kabileler de vardı. Ayrıca 30 milyon Müslüman, 7 milyon Hristiyan, 6 milyon Sih, 100 bin Parsi ile ataları Hazreti Süleyman'ın tapınağının yıkılmasından sonra Babil'den kaçan 24 bin de Yahudi bulunuyordu. Bu topluluk arasında aralarında ana dilleriyle konuşup anlaşabilecekler pek enderdi. Tek ortak dil sömürgecilerin dili olan İngilizceydi. Hindistan'ın resmi 15 dili ve 845 de lehçesi olacaktı. Pencaplı Müslüman milletvekillerinin konuştuğu Urduca sağdan sola doğru yazılıyordu. Komşuları Birleşik Eyaletlerin Hindi dili ise soldan sağa. Madraslıların konuştuğu Tamil dili bazen yukarıdan aşağıya doğru yazılıyordu. Bazı diğer yazılar ise hiyeroglif gibi çözülüyordu. Hatta her gün tekrarlanan bazı jestlerin anlamı bile farklıydı. Güneyliler gibi kara tenli bir madraslı başını yukarıdan aşağı doğru sallayacak olursa bu evet demekti. Cildi bir parça daha açık olan bir kuzeyli ise aynı hareketi yaptığı zaman hayır anlamına geliyordu. Hindistan'da İsviçre'nin nüfusu kadar cüzzamlı, Belçika'nın nüfusu kadar Brahman, bütün Hollanda'nın nüfusuna eşit dilenci, 11 milyon Sathu, bazıları Nagalar gibi kafatası avcısı olan 20 milyon yerli, 9 milyon evli ya da dul, 15 yaşından küçük de çocuk vardı. 10 milyondan fazla Hintli ise yarı göçebe hayatı sürüyordu. Köyden köye dolaşarak babadan oğula mensup oldukları kastın mesleğini sürdürüyorlardı bunlar. Yılan oynatıcılar, meddahlar, cambazlar, hokkabazlar, kuyucular, sihirbazlar, ip cambazları, şifalı ot satanlar. Her gün 38 bin çocuk dünyaya geliyordu. Ama bunların dörtte biri daha 5 yaşına bile varmadan ölmeye mahkumdu. Her yıl 10 milyona yakın Hintli öbür dünyaya göç ediyordu. Ve bunlardan çoğu kötü beslenmeden ya da çiçek ve kolera gibi hastalıklardan ölüyordu. Oysa bu hastalıkların dünyanın hemen her yerinde kökü kazılmıştı. Hint Yarımadası dünyanın en yoğun maneviyat bölgelerinden biriydi. Budizmin anavatanıydı. Hindu dininin anasıydı. İslamiyet'in en büyük tapınaklarından biriydi. Tanrıların aklın hayalin alamayacağı kadar çeşitli biçim ve simgelerle ortaya çıktığı bir topraktı. Dinsel törenler ise en yüce metafizik kurgulardan, hayvan kurban etmeye ve bazı mezheplerde uygulanan cinsel sefahat alemlerine kadar uzanıyordu. Bazı kutsal bölgelerde ise geleneksel bayramlar halini almıştı. Hinduların tanrılar aleminde 330 milyon tanrı vardı. Çünkü tanrı hiçbir zaman bilinmiyordu, ancak belirtileri tanınıyordu ve her gün her şeyde tezahür ediyorlardı. Raks, şiir ve şarkı tanrı ve tanrıçaları vardı. Ölüm, tahrip ve hastalıklar tanrıları ve tanrıçaları vardı. Kolera salgınlarını önlemek için ayaklarının dibinde keçilerin kurban edildiği Markay devi gibi tanrıçalar vardı. Ve inananların tapınakların süslerinde temsil edilen heykelciklerin cinsel marifetlerini taklit etmek için dilendikleri Deva Indra gibi tanrıları vardı. Tanrı bazı ağaçlarda mitolojik efsanelerin kahramanı Hindistan'ın 136 milyon maymununda, 200 milyon kutsal ineğinde, yılanlarında, özellikle zehiriyle her yıl kendisine inananların 20 bininin ölümüne sebep olan kobralarında somutlaşıyordu. Hindistan'daki 3000 mezhep arasında eski Pers'teki ateşe tapanların torunları Zerdüştler, Hinduluğun reform geçirmiş bir dalı olan ve bütün yaratıkları kutsal saydığı için mensuplarının yanlışlıkla bir sinek bile yutmamak amacıyla ağızlarını gaz maskesiyle kapatıp dolaştıkları Jainler de vardı. O akşam Yeni Delhi'de toplanan milletvekillerinin temsil ettikleri ulus, dünyanın en zengin adamlarından birkaçıyla yaşamlarını güç devam ettirebilen 300 milyon köylüyü de kapsıyordu. Dünyanın en bereketli toprakları olabilecek arazileri en sefil yerleri halindeydi. Halkın %83'ü okuma yazma bilmiyordu. Kişi başına düşen gündelik gelir 50 meteliği geçmiyordu. En büyük iki Hint şehri Kalküte ve Bombay'ın halkının dörtte biri sokakta yatıp kalkıyor, doğal ihtiyaçlarını sokakta karşılıyor, sokakta doğuyor ve ölüyordu. Hindistan'a her yıl ortalama 114 santimetre yağmur düşüyordu ki bu Fransa'daki Beauce ovalarına ve Touraine bahçelerine düşen yağmurdan kat kat çoktu. Ancak bu bereket aylara ve ülkenin çeşitli bölgelerine göre çok eşitsizce bölüşülüyor, bu nedenle etkisiz kalıyordu. Sağanak halindeki muson yağmurlarının üçte biri hiçbir yarar sağlamadan denize akıp gidiyordu. 300 bin kilometre karelik Almanya kadar geniş bir alan yılda 20 santimetreden daha fazla su alamazken, diğer başka bölgeler her yıl geniş toprakları seller altında bırakan ve milyonlarca insanı boğulmakla tehdit eden tayfunlara sahne oluyordu. Dünya endüstrisinin en büyük isimlerinden üçü, Birlalar, Tatalar ve Dalmiyalar Hindistan'daydı. Ama hala derebeyliğin egemen olduğu ekonomisi ancak bir avuç toprak sahibine ve kapitaliste yarar sağlıyordu. Sömürgeciler de ülkenin sanayileşmesi için hiçbir çaba göstermemişlerdi. İhracat hemen yalnız sanayi ürünlerine dayanıyordu. Jüt, çay, pamuk, tütün. Makinelerin büyük bir bölümünü ithal etmek zorunluluğu vardı. Kişi başına düşen elektrik tüketimi hiçbir anlam ifade etmiyordu. Fransızların tükettiğinden 50 kat daha azdı. Toprak altı zenginlikleri dünya demir rezervlerinin dörtte birine yakınını barındırdığı halde demir üretimi yılda 1 milyon tona zor erişiyordu. Hindistan'ın 6083 kilometre uzunluğunda kıyısı vardı. Ama balıkçılık öylesine ilkeldi ki her Hintliye yılda 1 kilodan çok balık sağlayamıyordu. İngiliz sömürgecilerinin bıraktığı tek miras anlaşıldığı kadarıyla ezici sorunlar ve lanetler dizisinden başka bir şey değildi. Oysa o akşam Hint parlamentosunun toplandığı salonda hiç kimse İngilizlere karşı pek diş biliyor gibi değildi. Hepsi de Hindistan'ın efendilerinin pılıyı pırtıyı toplayıp gitmesiyle ülkeyi ezen müthiş yükün hafifleyeceğini, dertlerin biteceğini sanıyorlardı. Hindistan'ı bağımsızlığından kurtarmak gibi ağır bir sorumluluğu omuzlarında taşıyacak olan adam konuşmak için yerinden kalktı. Lahor'la yaptığı acı telefon konuşmasından sonra Jawaharlal Nehru'nun Hindistan'ın bağımsızlığını kutlamak üzere bir konuşma hazırlamasına ne zamanı ne de kuvveti kalmıştı. O da bunun üzerine kalbinin sesine kulak verip hazırlıksız konuştu. "Bundan yıllarca önce," dedi, "kadere bir randevu vermiştik ve işte şimdi sözümüzü tutmanın zamanı geldi. Gece yarısı insanlar uyuduğu sırada Hindistan uyanacak ve gözlerini hayata, özgürlüğe açacak." Cümleler uslu ve akıllıca yürekleri titreterek dökülüyordu ağzından. Ne var ki Nehru açısından bu zafer anı düzeltilmesi olanaksız biçimde berbat edilmişti. Sonradan doğrusu söylediklerimi pek zor fark ediyordum diye itiraf edecekti. Sözcükler kendiliklerinden ağzımdan çıkıyor, aklım alevler içindeki Lahor'un görüntüsünden bir türlü kurtulamıyordu. "İşte o an gelip çattı," diyerek devam etti Nehru. "Bir halkın geçmişinden kurtulup geleceğe atılmak için tarihin pek ender olarak sunduğu o an, bir çağın bittiği, uzun bir süre sesi kısılan bir ulusun ruhunun ifadesini bulduğu o an. Tarihin şafağında Hindistan son olmayan bir şeyi araştırmaya başladı. Zamanın karanlıklarından beri bu ülkenin geçmişi, onun çabalarının, başarılarının ve başarısızlıklarının büyüklüğünün tanığıdır. Hindistan iyi ve kötü talihine rağmen amacını hiçbir zaman unutmamış, gücünü aldığı idealini kaybetmemiştir. Bugün artık bir felaket çağına son veriyoruz. Hindistan en sonunda kendisini bulmuştur. Gün, sinsi ve yıkıcı eleştiriler kin ve kınama günü değildir," diyerek özetledi sözlerini. "Özgür Hindistan'ın soylu bütün evlatlarına kapısı açık olan yeni konutunu inşa etmek zorundayız." Nehru meclise saat 12'yi vurduğu zaman hep birlikte ayağa kalkmalarını ve Hindistan'a onun halkına hizmet etmek için ant içmelerini önerdi. Dışarıda ise bir gök gürültüsünün gümbürtüsü birden gökyüzünü yardı. Binanın çevresine toplanmış binlerce kadın ve erkeğin üzerine muson yağmurunun iri tanelerini serpiştirdi. İlikleri ne kadar ıslandıkları halde Yeni Delhi'nin çilekeş küçük insanları kaderlerini çizecek anı kahramanca bekliyorlardı. Yarım daire biçimindeki salonda kürsünün üzerindeki eski İngiliz saatinin akreple yelkovanı Roman rakamıyla yazılmış 12'ye doğru yaklaşıyordu. Birkaç saniye sonra dünyanın ikinci büyük ulusu sırasına geri verecek bir halkın temsilcileri düşünceli bir bekleyiş içindeydiler. Saatin 12 darbesinin son yankıları da kaybolduktan sonra ses salonda titreşti. Nehru'nun bahsettiği yüzyılların karanlığından çıkan atalardan kalma bir çağrıydı bu. Mühre boncuğunun tek sesli uzun iniltisi, binlerce yıllık Hindistan'ın temsilcilerine ve dünyaya uluslarının doğuşunu ve bir sömürge çağının sonunu ilan ediyordu. Bu çağ 1492 yılında bir yaz günü İspanya'nın küçük bir limanında başlamıştı. Hindistan'ı aramak için uçsuz bucaksız okyanuslara açılan Christoph Kolomb yanlışlıkla Amerika'yı keşfetmişti. İnsanoğlunun 4,5 yüzyıllık tarihi bu buluşun ve sonuçlarının izlerini taşıyordu. Yeryüzündeki siyah, sarı ve kızıl ırkların Hristiyan Batı dünyası tarafından dinsel, ekonomik ve siyasal açılardan sömürülmesi. Aztekler, İnkalar, Svahililer, Mısırlılar, Iraklılar, Hotantolular, Çinliler, Cezayirliler, Birmanyalılar, Filipinliler, Faslılar, Vietnamlılar. Saymakla bitmeyecek kadar çok sayıda halklar, uluslar 450 yıllık bir sömürge denemesinin parçaladığı, yoksullaştırdığı, eğittiği, aşağılaştırdığı, dininden döndürdüğü, zengin ettiği, sömürdüğü ya da ekonomik yönden hızlandırdığı ve ister istemez değiştirdiği uygarlıklar. Sürekli yakarış halinde bir kıtanın aç kalabalıkları, Hristiyan sömürgeciliğinin yarattığı en büyük imparatorluğun mimarlarının elinden özgürlüklerini koparıp almışlardı işte. Hem de genişliği, nüfusu ve önemiyle Roma, Babil, Kartaca ve eski Yunan imparatorluklarını bile rahatça eziveren bir imparatorluğun mimarlarının elinden. Bundan böyle hiçbir emperyalist kuvvet bu kadar uzun ömürlü olamayacaktı. Liderleri tarihin gidişine nutuklar atarak ya da silahla karşı çıkmayı, direnmeyi deneyebilirlerdi. Ancak bütün bu çabaları peşinen başarısızlığa mahkum, boş ve kanlı girişimler olmaktan öteye geçemezdi. İnkar kabul etmeyecek bir biçimde Hindistan'ın özgürlüğü insanoğlunun tarihinde bir çağa daha son veriyordu. Dışarıda sağanak birden dinivermişti. Halk neşesini ifade ediyordu. Nehru görününce binlerce insan üzerine doğru koştu ve bu çılgın kalabalığın bir an için onunla birlikte bakanlarını da yutuvermesine ramak kaldı. Hücumu önlemek için direnmeye çalışan zayıf polis kordonunu görünce Nehru gülümsedi. "Biliyor musunuz?" dedi arkadaşlarından birine. "Bundan tam 10 yıl önce Londra'da kral naibi Lord Linlithgow'la bir atışmam olmuştu. O kadar öfkelenmiştim ki yüzüne karşı şöyle bağırmıştım. Eğer 10 yıl içinde Hindistan bağımsızlığına kavuşmazsa Tanrı cezamı versin razıyım." O da bana şöyle cevap vermişti. "Oh, hiçbir rizikonuz yok ki. İnanın benim sağlığımda Hindistan bağımsız olamayacaktır Bay Nehru. Ne de siz sağken."